Item 10. Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 102. Şimdi ateşin karşısında çömelmiş, el çırparak Buffalo şarkısını söylüyorduk. Kadınlar da dışımızda bir çember kurmuş dans ediyorlardı. Hayvanın etleri kurusun diye ağaçlara asılmıştı. Ben Lauren ile çayının arasına oturmuş, biri sigarasını içer, ötekisi de tütününü çiğnerken onlara çevirmenlik yapıyordum. İkisinin de ortak tutkusu olan avdan söz ediliyordu. Çayı bir fil avı önerisinde bulundu. O an Lauren'in yüzünün aydınlanmasından, kervan yollarının da harabelerin de suya düştüğünü anlamıştım. ''Ama çay, cipi burada bırakmamız gerektiğini söylüyor.'' dedim. ''Bu fil yaşlı ve kurnaz bir hayvanmış. Şimdi hemen yatıp dinlenelim bari. Anlaşılan yarın çok yorucu bir gün geçireceğiz.'' Güneş doğduğunda 3 saattir yürümekteydik. O iki küçücük insana yetişmek hiç de kolay olmuyordu çünkü. Otların çalıların arasından hiç tınmadan süzülüyorlardı. Lauren sordu. ''Nasılsın ben? Şu küçücük herifler gerçekten de yürürlermiş meğer.'' Homurdanarak tüfeğimi bir omzumdan ötekine geçirirken dedim ki, ''Dur bakalım, daha yeni başladı, bu bir şey mi?'' İlerlediğimiz arazi çok çetin, dikenlerle kaplı, iniş çıkışlıydı. Sıcakla dayanılır gibi değildi. Tam kurnaz yaşlı bir filin yaşam boyu insanlardan kaçmak zorunda kalmış bir hayvanın sığınacağı türden bir yerdi. Öğleyin yarım saatçik dinlendik, ancak birkaç yudum ılık su içtikten sonra yeniden yola koyulduk. Çay birden yere eğildi, okunun zehirli ucuyla bir şeyler gösterdi. ''Bakın işte şurada ve burada ayak izleri var, gördünüz mü?'' ''Bir şey görmemiştik doğrusu, çünkü toprak taş gibi sertti.'' Lauren söylendi. ''Eğer bu bir fil ayağı iziyse ben de Çinli bir düşünürüm.'' Ama çay oralı değildi, adımlarını sıklaştırdı. Göremediğimiz bir izin peşinde dikenleri, çalıları aştık, dağ bayır tırmandık. Tepeye yaklaştığımızda bir yığın fil gübresiyle karşılaştık. Kavurucu sıcağa karşın hala kurumamıştı ve sarılı turuncalı bir kelebek sürüsü bulut gibi yığının üzerinde uçuyor, neminden yararlanmaya çabalıyordu. Lauren başını salladı, tüfeğini omzundan indirip koltuğuna sıkıştırırken söylendi. ''Bu küçücük adam büyücünün tekiymiş yahu.'' Artık daha yavaş ilerliyor, ikide bir duruyorduk. Çay ile gal fil izlerini sürüyorlardı. Gel deyince yürüyor, dur deyince duruyorduk. Yine böyle sert bir el hareketiyle durdurulduğumuzda baktık. İlerideki dikenli çalı perdesinin ötesinde fil salına salına gitmiyor mu? Kurşuni derisi yaşlılıktan kırış kırış, karnı arka bacaklarının arası sarkmış, kuyruk ucundaki püskülü yok olmuş. Sırtında omurları açık seçik sayılabiliyordu. Yaşlı bir fildi ama koskocaman, dağ gibi. Çay Gıhal ile bana olduğumuz yerde kalmamızı işaret etti. Sonra Lauren'i yanına aldı. Dikenlere daldılar. Fil durmuş hortumunun ucuyla yemyeşil sürgünleri usulca alıyor, ağzına tıkıyordu. Kendisini bekleyen tehlikeden tümüyle habersizdi. Bu arada Lauren de bacaklarını germiş, ağır tüfeğin geri tepmesine karşı biraz öne doğru eğilmiş, hayvanın tam böğrüne nişan almaktaydı. Silah sıcaktan uyuşmuş sessizlikle inanılmaz bir gürültü çıkardı. Kurşunun ete vurduğunu duydum. Fil döndü, upuzun sarı dişlerini kaldırarak, koskocaman kulaklarını arkaya yatırarak baktı ve Lauren'i görür görmez de bir çığlık attı. Sonra yan yan dikenli çalıların ardına gizlenerek ona doğru yaklaştı. Lauren'in dönüp gidiş açısı olan bir yer aramak için koşmaya başladığını gördüm. Ne var ki ayağı bir karınca yuvası tümseyine çarptı, tökezlendi. Boynu boyunca yere uzanırken tüfeği elinden adeta uçtu. Şimdi tam hayvanın yolu üzerindeydi. Ben de koşmaya başlamıştım. Bir yandan da avazım çıktığı kadar Lauren diye bağırıyordum. Ama elimdeki çifteyle yaralı bir file karşı ne yapabilirdim ki? Ancak filin dikkatini üzerime çekebilirdim, o kadar. Bunun içinde var gücümle ''Yuy, yay!'' diye haykırıyordum. Fil başını çevirdi, domuz gözü gibi küçücük gözleriyle beni aradı. Çiftemi kaldırdım ve 30 metre kadar öteden gözlerine nişan aldım. Belki onu kör edebilirdim. Bum, bum! Bir sağa bir sola suratını ateş ettim. Baktım hayvan bu kez bana doğru saldırıyor, derin bir soluk aldım. Loren'i kurtarmıştım ya, önemli olan buydu işte. Beceriksiz parmaklarımla fişeklikten yeni mermi ararken ben tüfeğimi dolduramadan üzerimde olacağını çok iyi biliyordum. Bu kez bağırma sırası Loren'e gelmişti. "Koş Ben, kaç!" diyordu ama dizlerim tutmuyordu ki. Olduğum yere çakılıp kalmıştım sanki. Loren'in silahı patladı. Gümbürtüsü beynimde yankılandı iki kez. Ve bir çığ gibi o koskocaman kurşun ida bana doğru düştü. Ölmüştü bile. Beyni olgun bir meyve gibi dağılıvermişti. Benim ayaklarım ise hala toprağa çakılıydı. Kıpırdayamıyordum, kaçamıyordum. Ve o koskocaman gövde yere yığılırken akıl almaz bir şiddetle vurdu bana. Havaya fırladım. Sonra yere düşerken beynimde şimşekler çaktı, kendimden geçmişim. "Seni budala seni. Ah seni küçük yiğit budala." Yüzüme serin serin sular iniyor, dudaklarım ıslatılıyordu. Gözlerimi açtım, Loren yere oturmuş, başımı dizlerine almış, şişedeki suyu yüzüme serpiyordu. Her yanım ağrılar içinde kas katıydı ama gözlerimi açmamla yüzü öylesine aydınlandı ki ömrümde bundan güzel bir şey görmedim diyebilirim.
"Yürüyebilecek misin?"
"Denerim." Neyse ki başımdaki kocaman şişe her yanımın ağrımasına karşı yürümek o kadar güç gelmedi. Hatta o koskocaman dua eder gibi diz çökmüş, başını kıvrık sarı dişlerine dayamış ölü hayvanın fotoğrafını bile çektim. Loren ile Boşiman'da hayvanın başına oturdular. O geceyi yakında bir yerde geçirecek, ertesi gün dönüp dişleri alacaktık. Çay bizi sulu kayaya götürüyordu işte. Loren'in koluna girdim. Topallaya topallaya bir bayırı aştık. Geniş granit bir düzlüğe çıktık. Burası hafif eğimli kocaman bir kubbeydi ve bir bakışta tüm yüzeyini kaplayan dizi dizi sığ yuvarlak deliği görebilmiştik. Birden sevinçle bağırdım. Artık nedense Loren'in desteğine gereksinmem kalmamıştı. İkimiz birden koştuk. Zamanla aşınmış o dizi dizi delikleri incelemeye koyulduk.
"Çok büyüktü herhalde. Kaç delik var dersin, 1000 mi?
"Daha çok, belki de 2000.
Durdum, çıplak kölelerin uzun diziler halinde kaya zemine diz çöküp birbirlerine demir köle zincirleriyle bağlı olarak her birinin elinde ağır demir tokmak, dizlerinin arasına sıkıştırdığı taş havanda altın ceferini dövmesini gözlerimin önünde canlandırdım. Hayalimde ellerinde deri kırbaçlar, diziler arasında dolaşan ve ince toz haline getirilen altını sık sık eğilip kontrol eden köle başlarını gördüm. Ardı arkası gelmeyen upuzun köle dizilerinin altın ceferi dolu sepetleri başlarının üzerinde taşıyarak madenden dönüşlerini gördüm. Tüm bunlar 2000 yıl önce oluyordu. Loren de benim gibi düşünüyor olmalıydı ki sordu.
"Acaba maden neredeymiş?"
"Peki ya su?" dedim. "Altını yıkamak için su gerekiyordu."
"Suyu boş versen, ben madenin kendisini istiyorum. Şu adamlar su düzeyinde dururlar. Madenin pek azını işlerlermiş zaten. Kim bilir buralarda bir yerlerde nasıl tükenmez bir altın cevheri gizlidir."
İşte hep eski madenler böylesine yok edilmişti. Eski metalürjistler 2000 yıl önce Orta Afrika'daki hemen hemen tüm madenlerin yerini keşfetmişlerdi. Ama çağımız madencileri terk edilmiş cevheri ortaya çıkarmak telaşı içinde eskilerin yaptığı çalışmaların tüm izlerini dinamit patlatarak toprağı rastgele delerek yok ediyorlardı. Bu madeni ise önce ben keşfedecektim. Varsın onlar sonradan gelip kalıntıları darmadağın etsinler. Su 15 metrelik bir kuyunun dibindeydi. Kuyu çok muntazam açılmış, duvarları tuğlalarla örülmüştü. Gördüğüm eski kuyuların en güzellerinden bir tanesiydi. Besbelli Boşimanlarda her zaman onarıp bakmışlardı. Bu yüzden çayı kutladım. Kayaların arasında gizlediği bir yerden hamdiriden bir ipin ucuna bağlı deri bir kova getirdi. Kovayı ağız dolusu duru suyla doldurdu. Suyun üzerinde birkaç kurbağa ölüsüyle bir de boğulmuş sıçan dişi yüzüyordu. Dudaklarıma değdirmeden suyu kaynatmaya karar verdim. Loren bir süre kuyuyu seyrettikten sonra iki granit tepe arasındaki dar vadiye indi. 20 dakika sonra da bana seslendi.
"Ben, buraya gel, çabuk ol."
Kendimi kuyunun başından zorla kopartarak yanına gittim. Loren çok heyecanlıydı. Adeta dili dolaşıyordu. Altının en zengin, en soğukkanlı bir kişiyi bile nedenle etkileyebileceğini bir kez daha işte gözlerimle görüyordum demek. Yan yana durup eski Akdenizlilerin madenini seyre daldık. Pek etkileyici bir görüntü sayılmazdı gerçi. Sığ bir çöküntü, çevreyi kuşatan toprak düzeyinden ancak 1-1,5 metre kadar inen bir hendek. Ağaçların arasında kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Açık kazı, kayalığa kadar damarı izlemiş olacaklar. Kazdıkları yerleri de doldurmayı unutmamışlar dedim. Eskiler nedense her kazdıkları madeni terk etmeden önce doldurmak gibi garip bir alışkanlığa sahiptiler. Bu sığ hendek ise doldurdukları yumuşak toprağın akıp gitmesiyle ortaya çıkmıştı. 1,5 mil kadar hendeği izledik. Ormana dalınca kayboldu gitti. Loren hala unutulmuş altın ceferi filan kalmış mı diye araştırıyordu. Ben ise yorulmuştum, sırtım da ağrıyordu. Yere oturup düşünmeye başladım. Kuyudaki suyun derinliği 15 metreydi. Herhalde eskilerde hendekte bu kadar derine inmiş olmalıydılar. Çünkü hendeğe dolacak suyu boşaltmak için tulumba gibi donanımdan yoksundular ve 15 metrenin aşağısına inince de mutlaka su dolacaktı. Bu maden açık bir hendekti. 1,5 mil uzunlukta ve 15 metre derinlikteydi. 2 metre kadar da genişliği vardı. Toprak demir kazmalarla ve kayaya taş çekişlerle vurulmuş demir çivilerle kazılmış olacaktı. Bu yöntemle parçalanmayacak kadar sert kayaya gelindiği zaman da üzerine ateş yakar, sonra kayanın ısınmış yüzeyine ekşimiş şarak dökerek çatlatırlardı. Bu Anibal'in fillerini Alplerden geçirirken karşısına çıkan kayaları parçalamakta kullandığı yöntemdi. Buna bir Kartaca yöntemi de diyebilirdiniz. Sonra kaya katmanlarından aldıkları altınlı kum taşını sepetlere doldurup ham deriden iplerle yeryüzüne çıkartıyor olmalıydılar. Bu yöntemle Güney ve Orta Afrika'da 300 bin mil karelik araziye yayılmış madenlerden aşağı yukarı 700 ton altın çıkarmışlardı. Ayrıca da çok miktarda demir, bakır ve kala elde etmişlerdi. Loren sesleniyordu. ''Ben, neredesin ben? Bir kaya parçası buldum, ne dersin buna?'' Mavi şeker kum taşı dedim, yalayarak ıslattım, güneş ışığını yansıttı. Altın adeta suratıma sırıtıyordu şimdi. Kum taşının minicik yarıklarını ve çatlaklarını ekmeğe sürülmüş tereyağı örneği doldurmuştu. Vay canına be, iyi kaliteymiş, benim çocukları göndereyim de tüm bölgeyi bir tarasınlar. Aman lo, beni de unutma sakın. Elbette sen de payını alacaksın, hiç haksızlık ettin mi? Yok lo, onu demek istemedim. Senin çocuklar şurasını alt üst etmeden iyice bir araştırmak, ne var ne yok görmek istiyorum, onu demiştim. Pekala ben, dilediğin gibi olsun. Biz madenleri açarken sen de burada olacaksın, tasalanma. Şimdi bir an önce dönelim de şunun değerine bir bakayım, çok merak ediyorum. Granit kubbedeki taş havanlardan birine koyduğu kaya parçasını bir başka taşla iyice döverek Loren onu bembeyaz bir toza dönüştürdü. Bu tozu yemek pişirdiğimiz tasa koydu. Kuyu suyuyla güzelce yıkadı. Karıştıra karıştıra suyu akıtırken 15 dakika içinde altını ayırdı. Yağlı, parlak, sarı renkte kabın dibinde birikmişti. Şu dakikaya kadar içten yanmalı motorun ne denli yararlı olduğunu meğer bilmezmişim. Artık eve gidelim James. Çay ile küçük kabilesini bitmez tükenmez göçebeliklerine terk ederek ayrıldığımızdan 8 gün sonra Ay sitesine döndük. Bu süre içinde Loren'e gelen mesajlar büyük bir yığın oluşturmuştu. Daha yıkanmaya tıraş olmaya bile zaman bulamadan tam 1 saat telsizin başından ayrılamadı. Yokluğunda ortaya çıkmış olan sorunların en önemlilerini çözümlemeye çalıştı. O gece bana hatırlattı. Beyaz Kral'ın resimlerinden çekilmiş fotoğrafları verecektim bana ben. Kalktım, resimleri dosyamdan çıkarıp getirdim. Işığın altında onları teker teker gözden geçirirken birden bir tanesini uzattı bana. Ne var bunda ben, ne olmuş? Bak yüzünde bir işaret var. İyice baktım. Evet, kralın ölü beyazı yüzünde belli belirsiz gölge gibi bir haç işareti vardı. Şaşırdım, daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Herhalde fotoğraf basılırken olacak lo. Ötekilerde de var mı? Hayır, sadece bunda. Belki de haklısın. Evet, itiraf etmeliyim ki o gece Beyaz Kral'ın yüzündeki işarete hiç önem vermemiştim. Tek özürüm şu olabilir. Epey sarhoştum. Aradan 2 ay daha geçti. Ral ile ben bu kez mağaranın zemininde kazılara, araştırmalara girişmiştik. Ama pek bir sonuç alamadık. Burada insan yaşamamıştı. Sadece ta aşağılara, kaya yatağına kadar inen hayvan kalıntıları bulabildik. Taş yatakta ise tek bir 4 köşe yontulmuş taş bulabildik, hepsi o. Kazılarımızla mağarayı hallaç pamuğuna çevirmiştik. Yeniden çukurları doldurduk, düzelttirdik. Sonra gölün çevresine eskilerin yonttuğu taş bloklardan döşettik. İleride mağarayı gezmeye gelecek ziyaretçiler rahatça dolaşabilsinler diye. Loren söz verdiği gibi fil avı sırasında keşfettiğimiz altın madenini açacağı zaman beni de helikopterle aldırdı. Orada 3 hafta kaldım. Mühendislerin yanı başında ben de çalıştım. Damar orada tahmin ettiğimiz gibi suyun hemen altındaydı. Değeri de ortalama çok yüksekti. Buradan alacağımız %10 kazanç payıyla bayağı zengin olacaktım anlaşılan. Her ne kadar maddi şeylere pek önem vermiyor idiysem de bu yine de beni sevindiriyordu doğrusu. Birkaç 100 parça araç gereç bulduk. Çoğu maden çıkarma aletleriydi. Bu arada elimize geçen liften örülmüş sepetler sayesinde tarih saptaması yaptırabildik. Sonuç büyük yangından biraz öncesini gösteriyor ve fil madenini ay sitesi ile bağlıyordu. Yine de fil madenindeki en ilgi çekici buluş, hendeğin en derin yerinde yan yana boncuk gibi sıralanmış 15 insan iskeleti oldu. İçlerinden 5'i kadın, 10'u erkekti. Hepsi de yaşlıca sayılabilirdi ve bir tanesinde romatizma belirtileri vardı. Bir başkasının kolunun dirsekten aşağısının koptuğu anlaşılıyordu. Çoğunun dişi de yoktu. Bir tanesinde demir zincir izlerine rastladım ve gözümün önünde hendek yeniden doldurulmadan bile bile dibine yan yana uzatılmış 15 tane geçkin ve sakat işçi görünümü canlandı. Buradaki işim bitince ay sitesine döndüm. Salih mağarada çalışıyordu. Beni görünce gerçekten sevindiğini anladım. Ona baktıkça ne denli sevdiğimi biliyordum. Yüreğim burkuluyordu. Sonra birden yakında buradan ay sitesinden ayrılacağımız aklıma geldi. Öyle ya, iş bitmek üzereydi. Johannesburg'a, enstitünün sessiz salonlarına dönmek acaba Sally'yi nasıl etkileyecekti? Yüksek sesle düşüncelerimi söylemişim. Yakında buradan gidiyoruz Sal. Öyle, ben de üzülüyorum. Burada öyle mutlu oldum ki çok arayacağım. Burada çok şey öğrendik ama pek çok şeyin de gizemini çözemedik. Sanki bulutları kovalıyor gibiydik. Çok zaman tam yakalayacakken elimden kaçtığını sezmişimdir. Bilmediğimiz öyle çok şey var ki ben. Üstelik elimizde hiç kanıt da yok. Burada ne bulduksa o her zamanki eski savlarla çürütülebilir. Çömlek parçası üzerindeki işareti göstereceğiz. Dışarıdan getirtilmiş diyecekler. Altın kupayı göstereceğiz. Yerli kuyumcular rastlantı sonucu bu motifi işlemiş diyecekler. Duvar resimlerini göstereceğiz. Kulak dolgunluğuyla çizilen resimler kanıt sayılmaz diyecekler. İşte böyle ben. Elimizde onların ağzını kapatabilecek en ufak bir kanıt yok. Şu bizim ay sitemiz, şu eşsiz site onlar için sadece kökeni tarihin bilinmezliklerinde yitip gitmiş bir başka Bantu kültürünün yapıtı sayılacak. O koca koca surlara, o kulelere ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Beyaz kralımızın mezarının da yerini. Kazıyı Ağustos'un 1'inde kapatmayı tasarlıyordum. Temmuz'un son haftalarını ortalığı derleyip toparlamakla, ardımızdan geleceklerin incelemesi için temelleri açıkta bırakmakla, bulduğumuz öteberiyi büyük bir özenle paketlemekle, yığın yığın defterlere son notlarımızı almakla, uzun uzun listeler, kataloglar hazırlamakla ve yüzlerce ufak ayrıntıyla uğraşmakla geçirdik. Araştırma işi bitmişti ama önümde aylar sürecek iş vardı daha. Bulduğumuz her şey incelenecek, birbiriyle ilişkisi saptanacak, her gerçek yerli yerine oturtulacak, başkalarının başka yerleşme bölgelerinden edindiği kanıtlarla karşılaştırılacak ve en sonunda da kitabı yazılacaktı. Aylar önce kitabıma Güney Afrika'da Fenikeliler adını vermeyi tasarlıyordum. Ne yazık ki şimdi başka bir ad bulmak zorundaydım artık. Siteden ilk ayrılanlar Peter ve Heather Wilcox oldu. Avrupa'ya 2-3 aylık bir tatile gidiyorlardı. O akşam Lauren beni telsiz aradı. Sonunda Kusto'yu yakalayabildik ben. Pasifik Okyanusu'nda geziyormuş.
Ama San Francisco'daki ofisim onunla ilişki kurmuş. Belki yardım edebileceğini söylemiş. Ancak gelecek yıldan önce gelemezmiş. 8 ayı tamamen doluymuş.
O akşam Sally ile birlikte son dosyaları topluyor, binlerce fotoğraftan işe yarayacak olanları ayırıyorduk. Sıra Beyaz Kral'ın resimlerine gelmişti. Sally işini çekti. ''Benim güzel, esrarlı kralım, bize söyleyebileceğin başka bir şey kalmadı mı? Nereden geliyorsun, kimleri sevdin? Kalkanını hangi savaşlara götürdün? Seni savaş alanından evine taşıdıklarında yaralarını kimler gözyaşıyla suladı?'' Birden fotoğraflardan biri ilk kez görüyormuşum gibi ilgimi çekti. Sanki bilinçaltım beni dürtmüştü.
Sal, ışık, hatırlıyor musun? Siteyi ay ışığında nasıl bulduğumuzu, ışığın açısının ve şiddetinin önemini. Bak Sal, Lo'ya verdiğin fotoğrafı düşün bir. Üzerinde bir işaret vardı, hatırladın mı?
Fotoğrafa o da dikkatle baktı. Gerçi Lorena verdiğimiz fotoğrafa oranda buradaki işaret daha belirsizdi. Ama yine de ölü beyazı yüzün üzerinde o gölge gibi haç seziliyordu işte.
Ne olabilir ki bu? Hadi gidip bakalım.
Hemen güçlü cep fenerini aldım. Bir tanesini de Sally'ye uzatırken bunu al ve peşimden gel Watson dedim.
Sally de umurdandı. Anlaşılan hep geceleri çalışmalıyız biz.
Mağaraya tırmandık, resmi inceledik. Sally içini çekti. Suratında işaret filan yok bunun dedi.
''Dur bir dakika, hele şu feneri mendille örtüp ışığı azaltayım. Sen de seninkini söndür.''
Ve böylece solgun ışıkla resmi incelemeye koyulduk. Sonra ikimiz birden bağırmışız. ''İşte orada.''
''Evet,
belirsiz haç işareti. O solgun yüzde birden ortaya çıkıvermişti. Yakından inceledik.''
''Bir gölge bu Sal. Herhalde boyanın altında iki oluk olacak haç gibi kesişen. Acaba kaya çatlağı mı? Ama pek düzgün. Baksana tam da dik açı yapıyor.
Mendilimi fenerden çektim. Sele'den boğazındaki ipek eşarbı istedim. Bana uzatırken merakla sordu.
Ne yapacaksın? Aman gerçek Karden markadır. Sakın kirleteyim filan deme.
Hiç tasalanma, bir şey yapmayacağım. Sen sadece ışık tut bana. Böyle diyerek eşarbı kralın suratına yaydım. Sol elimle tuttum. Sağ elimle de parmak uçlarımla yoklamaya başladım. İpek parmaklarımın kaya üzerinde kolayca kaymasını sağlıyordu. Sonunda belirsiz bir çukur yakaladım, izledim. Parmak uçlarım aşağı yukarı 20'ye 15 santim en ve boyunda beyzi bir biçim çizmişti. Yüreğim ağzıma geliyor sandım. Güm güm atıyordu. Ona hiçbir şey söylemeden üzerine çıkmış olduğum iskeleden aşağıya atladım, elini yakaladım. ''Hadi gel, bir makine bulup fotoğraf çekeceğiz.'' Rollay Flex makinemi bir sehpanın üzerine yerleştirdim ve 20 kadar resim çektim. Sally merakından çatlayacak derecelere gelmişti. Karanlık odada bir saat kadar çalıştıktan sonra çektiğim slaytları perdeye yansıttım. Renkler değişik çıkmıştı. Çünkü poz süresini ve objektif açıklığını durmadan değiştirmiştim. Söz gelimi kralın suratı yemyeşil, sakalı da mordu. Önceden hiç görmediğimiz garip benekler, çiller, lekelerle bezenmişti. Bunlar gerçekte yüzeydeki pürüzlerden, boyadaki yabancı maddelerden, liken kolonilerinden ve öteki kusurlardan başka bir şey değildi. Mücevher gibi pırıl pırıl parlıyorlardı. Ama ben onlara dikkat bile etmedim. Tüm dikkatimi resmin altında beliren düzenli, beyzi görüntülere toplamıştım. Açık mavi renkte çizgiler, düzensiz bir satranç tahtası izlerimi bırakıyordu.
''Derhal Loren'i buraya çağırmalıyız. Çünkü bizim Beyaz Kral'ın arkasında kayadan duvarda bir kapı var. Duvarcı ustaları tarafından kum taşı bloklarıyla kusursuz biçimde örülmüş. Beyaz Kral'ın resmi de bu kapının üzerine yapılmış.''
10. ayrımın sonu. Sayfa 113.